Ayrım 40.
Gregor konuşmadan yürüyordu. Yola geldikleri zaman adımlarını yavaşlattı. "Baksana bana," dedi. "Kimsiniz siz? Hadi yürü, yürü, konuşmaca yok. Ellerini arkana koy. Hadi, duydun mu?" Gregor ses çıkarmadan itaat etti. Az sonra yine sordu. "İyi ya, kimsiniz siz yahu?" "Rus Ortodoksları. Ben de sofulardan değilim zaten. Allah'a şükret ki değilsin. Nereye götürüyorsun sen beni?" "Kumandana. Hadi yürü olan çıyan, yoksa..." Adam palasının ucuyla dürttü Gregor'u. Keskin, soğuk çelik kaputunun yakasıyla papağanın tam arasında çıplak ensesine battı. Bir an korkunç bir dehşet duygusu parladı içinde, kıvılcım gibi. Ardından çaresiz bir öfke geldi. Yakasını kaldırdı, adama bakmak için yarı döndü, dişlerinin arasından "Enayiliği bırak, anladın mı? Yoksa o elindekini alırım, görürsün," dedi. "Hadi yürü namussuz, bırak konuşmayı. Ben seni alayım da görsen, eller arkaya." Gregor sesini çıkarmadan birkaç adım daha yürüdü. Sonra "Sen bana küfretmesen susarım," dedi. "Ne domuz adamsın be? Arkana bakma." "Arkama baktığım yok. Kes sesini, daha hızlı yürü." "Koşayım mı istiyorsun?" diye sordu Gregor, kirpiklerine takılan kar tanelerini silkeleyip. Adam cevap vermeden atını mahmuzladı. Hayvanın terden, gecenin rutubetinden ıslanan göğsü Gregor'un sırtına abandı. Ayağının yanında eriyen kara şploş diye bir toynak battı. "Ne oluyor? Yeter artık," diye bağırdı Gregor eliyle hayvanın göğsünü iteleyip. Muhafız kılıcını başının hizasına kaldırdı. Sakin bir sesle konuştu. "Ulan yürü kancık piçi, konuşma. Yoksa oraya kadar götürmem seni valla. Elim çabuktur bu işte, bilesin. Kapat ağzını. Bir kelime daha yok, anlaşıldı mı?" Köye kadar konuşmadılar. İlk avlunun önünde adam dizginleri çekti. "Gir şu kapıdan," dedi. Gregor ardına kadar açık bir kapıdan içeri girdi. Avlunun tam ortasında geniş, teneke damlı bir ev gördü. Bir sundurmanın saçak altında burun çalıp yeri tepen, gürültü yapan atlar duruyordu. Merdiven başında 6-7 silahlı adam vardı. Muhafız palasını kınına soktu. Atından inerken... "Eve gir," dedi. "Aralıktan doğru, soldan birinci oda. Hadi yürü, arkana bakmak yok. Kaç kere söyleyeceğim sana?" Gregor yavaş yavaş çıktı evin basamaklarından. Parmaklığın orada uzun süvari kaputlu, kızıl ordu kasketli bir adam duruyordu. "Birini mi enselediniz?" diye sordu. "Evet." Gregor'un muhafızının bildik boğuk sesi ters ters cevap verdi. "Yel değirmeninin yanında yakaladık." "Kim bu? Parti grubu katibi mi?" "Kim bilir kim? Domuzun biri. Birazdan öğreniriz." Bunlar ya bir beyaz çetesi ya da kurnazlık edip beyaz numarası yapan Vyashanska çekasının adamları. "Sıçan gibi yakalandım işte," diye düşündü Gregor. Merdiven başında düşüncelerini toparlamak için mahsustan yavaş atıyordu adımlarını. Kapıyı açtığı ilk gördüğü adam Fomin oldu. Bir masaya oturmuş, çevresini asker üniformalı birkaç kişi sarmıştı. Hiçbirini tanımadı Gregor. Yatağın üstüne rastgele kaputlar, gocuklar atılmış, peykenin yanına karabinalar yığılmıştı. Peykenin üzerinde karma karışık palalar, fişekliler, eğer heybeleri duruyordu. Adamlardan da, kaputlardan da, teçhizattan da, her şeyden odanın içine keskin bir at teri kokusu saçılıyordu. Gregor papağanı çıkardı, sakin bir selam mırıldandı. "Melekov, sahiden bozkır geniş ama yollar dar. Demek kader yine bir araya getirdi bizi ha? Nereden çıktın? Kaputunu çıkar da gel otur." Fomin masadan kalkıp Gregor'un yanına geldi, elini uzattı. "Ne dolaşıyorsun sen buralarda?" "Bir iş için köye gelmiştim." "Ne işi o? Senin köye epey uzak burası." Fomin merakla Gregor'un yüzüne baktı. "Doğruyu söyle, saklanıyordun burada değil mi?" Gregor zorla gülümseyip "Doğruyu söylüyorum," diye cevap verdi. "Peki benim çocuklar seni nerede yakaladılar?" "Köyün dışında." "Nereye gidiyordun?" "Burnumun doğrultusuna gidiyordum işte." Fomin yine Gregor'un gözlerinin içine bakıp gülümsedi. "Anlaşıldı. Seni enseledik. Vyashanska'ya götüreceğiz sanıyorsun. Yok kardeş, yolumuz orası değil, korkma. Şura idaresinin hizmetinden çıktık biz artık. Yetti, anlaşamadık." "Boşandık," dedi ocağın yanında cigarasını tüttüren yaşlı bir kazak kalın sesiyle. Masada oturanlardan biri bir kahkaha attı. "Benim hakkımda bir şey işitmedin mi?" Fomin sordu Gregor'a. "Hayır. Neyse, otur da hadi konuşalım. Konuğumuza lahana çorbası, et getirin." Gregor Fomin'in söylediklerinden tek kelimeye inanmamıştı. Solgun yüzlü tutup kaputunu çıkardı oturdu. Cigara içmek istiyordu canı. Son iki günden beri tütünü olmadığını o zaman hatırladı. ''Tütün var mı?'' diye sordu Fomin'e. Fomin deriden cigara tabakasını uzattı. Cigarayı alırken Gregor'un ellerinin titrediği gözünden kaçmadı. Kıvırcıklanan kızıl bıyığının altından gülümsedi yine. Şura idaresine baş kaldırdık. Halktan yanayız, ürünlere el konulmasına, komiserlere karşıyız. Uzun zamandır bizi enayi yerine koydular ama şimdi sıra bizde, anlıyor musun Melekov? Gregor sesini çıkarmadı. Hızlı hızlı nefes çekip cigarasını tüttürüyordu. Başı dönmeye başladı, midesi bulandı. Bir aydır ağzına doğru dürüst yemek koymamıştı. Ancak şimdi anlıyordu ne kadar zayıf düştüğünü. Cigarasını söndürüp hırsla yemeğe saldırdı. Fomin ona kısaca ayaklanmayı, ilk günler o havalide nasıl aylak aylak dolaştıklarını anlattı. Bu dolaşmalara baskınlar diyordu işi büyütüp. Gregor az pişmiş yağlı koyun haşlaması ile ekmeğini doğru dürüst çiğnemeden yuta yuta hiç sesini çıkarmadan onu dinledi. Ama başkalarının evinde konukluk etmek zayıflatmış seni dedi Fomin iyilikle gülerek. Gregor hıçkırıp homurdandı. Kaynanamın yanında kalıyordum dedi. Belli, yeğe aldığı kadar doldur mideni. Biz o eli sıkı ev sahiplerinden değiliz. Sağ ol, şimdi canım bir cigara istiyor dedi Gregor. Uzatılan cigarayı aldı, bir sıranın üstünde duran su kabının yanına gitti. Tahta maşrapayla biraz su aldı. Buz gibiydi su, azıcık da tuzlu. Ağır yemekten tuhaf bir sersemlik gelmişti üzerine. Kana kana iki maşrapa dolusu su içti. Sonra cigarasının keyfini çıkarmaya koyuldu. Kazaklar pek de iyi karşılamıyorlar bizi diye Fomin Gregor'un yanına oturup devam etti. Geçen yılki ayaklanmada fena sarsaladılar onları doğrusu. Yine de gönüllüler var ardımda. 40 kişi katıldı bize. Ama bizim istediğimiz bu değil. Biz bütün bölgeyi ayaklandırmak, komşu bölgelerin Koperli Üst Medvetitsa'nın yardımlarını sağlamak istiyoruz. O zaman Şura İdaresi ile karşı karşıya geçip görüşebiliriz. Masada gürültülü bir konuşmadır gidiyordu. Gregor Fomin'i dinlerken bir yandan da gizlice oradaki adamları inceliyordu. Tanıdık bir tek yüz yoktu aralarında. Hala inanmamıştı Fomin'in söylediklerine. Kurnazlık yaptığını sanıyor, hiç ağzını açmıyordu. Ama hep de susamazdı. Bütün bunları ciddi söylüyorsan istediğiniz nedir? Yeni bir savaş mı başlatmak istiyorsunuz diye sordu üzerine bastıran uyuşukluğu gidermeye çalışarak. Söyledim ya sana. Yani hükümeti değiştirmek istiyorsunuz. Evet. Peki yerine ne biçim bir hükümet koyacaksınız? Kendi Kazak hükümetimizi. Atamanlar hükümeti yani. Eh, atamanların sözünü etmeden önce biraz daha düşüneceğiz. Halkın seçtiği hükümeti kuracağız. Ama ona daha vakit var. Hem zaten siyaset benim harcım değil. Benim işim komiserleri, komünistleri ortadan kaldırmak. Kurmay başkanım Kaparin'le konuşun siz hükümet konusunu. O konuda benim yerime hep o düşünür. Akıllı adamdır, okumuştur. Fomin Gregor'a eğilip fısıldadı. Çarlık ordusunun eski kurmay subaylarından, zeki bir çocuk. Yandaki odada uyuyor. Pek iyi değil, bu çeşit hayata alışık olmadığından olacak. Uzun yollardan yürüyüp geldik. Merdiven başında birden bir şamata koptu. Ayak patırtısı, bir inilti, boğuşmalar, kısık bir ses bağırdı. Patlat bir tane. Masada konuşma hemen kesildi. Fomin merakla kapıya baktı. Birden kapı ardına kadar açıldı. Odanın içine beyaz bir buhar bulutu girdi. Sırtından yediği yaman bir darbeyle ileri savrulan, içi pamuklu haki ceket ve kül rengi keçe çizmeler giymiş, uzun boylu başı açık bir adam hızlı hızlı birkaç adım atıp sendeleyerek içeri daldı. Omzunu ocağın kenarına çarptı. Kapı çarpıp kapanmadan merdiven başından şen bir haykırış duyuldu. ''Alın size bir tane daha.'' Fomin ayağa kalkıp kemerini düzeltti. ''Kimsin sen?'' diye sordu adama yukarıdan bir sesle. Adam derin derin soluyarak elini saçının üzerinden geçirdi, omuzlarını kıpırdatmaya çalıştı sonra. Acıdan yüzü buruştu. Ağır bir şeyle beline vurmuşlardı, belki bir dipçikle. ''Niye konuşmuyorsun, dilini mi yuttun? Kimsin sen?'' soruyorum. ''Kızıl Ordu eriyim. Hangi birlik?'' ''12. ürüne el koyma alayı.'' ''Aha, tam adamımızı bulduk.'' dedi masada oturanlardan biri gülümseyerek. Fomin sorguya devam etti. ''Ne yapıyordun burada?'' ''Şeyi savunacaktık, bizi gönderdiler.'' ''Tabii, kaç kişiydiniz köyde?'' ''14. Öbürleri neredeler?'' Kızıl Ordu Eri cevap vermedi. Dudaklarını güçlükle oynatabiliyordu. Boğazında bir gurultu vardı. Ağzının sol köşesinde ince bir kan sızıntısı belirmişti. Oradan akıp çenesinden aşağı iniyordu. Elleriyle dudaklarını sildi. Avcuna baktı, sonra avcunu pantolonuna sildi. ''Şu sizin domuz'' dedi gurultulu bir sesle. Kanını yuttu. ''Ciğerlerimi yaraladılar.'' ''Sen korkma, biz seni iyileştiririz.'' dedi tıknaz bir kazak alay edercesine. Masadan kalkıp öbürlerine göz kırptı. ''Arkadaşların neredeler?'' Fomin bir daha sordu. ''İkmal Katarı'yla Yelenskaya'ya gittiler.'' ''Sen nerelisin? Nahiyen neresi?'' Adam çakmak çakmak mavi gözlerle Fomin'e baktı. Yere bir parça kan tükürdü. Açık seçik, kalın, ahenkli bir sesle cevap verdi. ''Pıskov ile.'' ''Pıskov, Moskov, biz biliriz senin gibilerini.'' dedi Fomin alayla. ''Ta nerelerden kalkmış gelmişsin buraya, başkalarının yetiştirdiği ürünü ellerinden almaya. Neyse, yeter artık. Ne yapalım biz şimdi sana, sen onu söyle.'' ''Bırakın gideyim. Sen de pek safsın be delikanlım. Ama belki de salarız seni, gidersin. Ne dersin sağ çocuklar?'' Bıyık altından gülerek masadakilere döndü, baktı. Olayı dikkatle izleyen Gregor, havadan yanmış tunç yüzlerde sakin, anlayışlı gülümsemeler gördü. ''Birkaç ay bizimle kalır, sonra göndeririz karısının yanına.'' dedi adamlardan biri. ''Belki bizimle kalırsın, kalmaz mısın?'' diye sordu Fomin. Boşuna gülümsediğini belli etmemeye çalışıyordu. ''Sana bir at, bir eğer veririz. Bu keçe çizmeler yerine yepyeni uzun çizmeler giyersin.'' ''Kumandanlarınız sizi iyi giydirmiyorlar. Bunlar ne biçim çizmeler böyle? Dışarıda karlar eriyor, siz keçe çizmelerle dolaşıyorsunuz. Nasıl, katılıyor musun bize?'' ''Bu köylünün biri bu. Hayatında hiç ata binmemiştir.'' Kazaklardan biri yalancıktan budala taklidi yapıp peltek peltek konuştu. Kızıl Ordu Eri sustu. Sırtını ocağa dayamış, arınan, parıldayan gözlerle çevresine bakınıyordu. Arada sırada acıdan yüzünü buruşturuyor, soluk almakta güçlük çektiği zaman durup durup ağzını açıyordu. ''Katılacak mısın bize, katılmayacak mısın?'' Fomin yine sordu. ''Peki ama kimsiniz siz?'' ''Biz kim miyiz?'' Fomin kaşlarını kaldırıp avcuyla bıyıklarını sıvazladı. ''Biz emekçi halk için dövüşenleriz. Komiserlerin, komünistlerin baskısına karşıyız biz. Biz o adamlarız işte.'' O zaman Gregor adamın yüzünde bir gülümseme gördü. ''Anlaşıldı kim olduğunuz. Ben de merak etmiştim.'' Tutsak gülümsedi. Kan lekeli dişleri ortaya çıktı gülümseyince. Duyduklarına bir hoş şaşmış gibi konuştu ama sesinde öyle bir eda vardı, odanın içindekiler hep kulak kabarttılar. ''Demek kendinize halk için dövüşenler diyorsunuz ha? Ya, fakat bizim dilimizde size düpedüz eşkıya derler. Size hizmet etmemi istiyorsunuz demek. Doğrusu çok şakacı adamlarsınız. Bayıldım.'' ''Sen de az şaklaban değilsin hani, bakıyorum da.'' dedi Fomin gözlerini daraltıp. ''Komünist misin?'' ''Hayır, değilim tabii. Partili değilim ben.'' ''Benziyorsun ama partiliye.'' ''Hayır, değilim. Niye yalan söyleyeyim?'' Fomin bir öksürdü, masaya döndü. ''Çumakov, gör şunun işini.'' ''Beni öldürmenize değmez, beni öldürmeniz için sebep de yok.'' dedi adam sakin. Aldığı cevap bir sessizlik oldu. Çumakov, iri yapılı, yakışıklı bir kazaktı. Üzerinde İngiliz malı meşin ceketiyle isteksiz isteksiz ayağa kalktı. Zaten düzgün kumral saçlarını bir daha düzeltti. ''Ben de bıktım bu işten artık.'' dedi yüksek sesle. Peykenin üstünde yığılı duran silahların arasından palasını alıp çeliğin keskinliğini baş parmağında deneyerek... ''Kendin yapmak zorunda değilsin, avluda çocuklara söyle.'' diye Fomin akıl öğretti. Tutsağı tepeden tırnağa soğuk soğuk süzdükten sonra ''Hadi önden yürü bakalım delikanlım.'' dedi Çumakov. Kızıl Ordu Eri sendeleyerek ocağın yanından ayrıldı. Kamburunu çıkarıp ağır ağır yürüdü, kapıya yöneldi. Döşemenin üzerinde ıslak keçi çizmelerinden lekeler kaldı. ''İçeri girerken ayaklarını silemez miydin? Gelip burada yerleri kirletiyorsun. Ne pis hayvansın sen de kardeş.'' dedi arkadan gelen Çumakov yalandan kızmış gibi. ''Söyle çocuklara yan sokağa ya da döven yerine götürsünler. Eve yakın olmasın, yoksa ev sahipleri yakınırlar.'' Fomin arkasından bağırdı. Gregor'un yanına gidip oturdu. ''Nasıl şipşak yargılayıveriyoruz değil mi?'' dedi. ''Evet.'' dedi Gregor, başka yere baktı. Fomin içini çekti. ''Ne yapalım? Çaresiz. Bundan böyle başka yolu yok.'' Bir şey daha söyleyecekti. Aralıkta ayak patırtıları duyuldu. Birisi bağırdı. Tek bir silah sesi işitildi. Ne bok yiyorlar şimdi orada bu herifler? Fomin kızgın bir sesle bağırdı. Masada oturanlardan biri ayağa fırlayıp bir tekmede açtı kapıyı. Ne oluyor orada diye karanlığa doğru haykırdı. Çumakov içeri girip kısaca anlattı olanları. Hergele bayağı kurnaz çıktı. Üst basamaklardan atladığı gibi koştu. Kurşunu harcamak zorunda kaldım. Çocuklar dışarıda işini bitiriyorlar. Söyle avludan çekip yan sokağa atsınlar. Söyledim söyledim Yakov Yefimovich. Odada bir an bir sessizlik oldu. Derken adamlardan biri esnemesini tutmaya çalışarak ''Hava nasıl dışarıda Çumakov?'' diye sordu. ''Açıyor mu?'' ''Bulutlu. Yağmur yağarsa kalan karları da siler götürür.'' ''Niçin yağmur yağsın istiyorsun?'' ''İstemiyorum yağmur yağsın. Çamura batmaya niyetim yok.'' Gregor yatağa gidip papağanı aldı. ''Nereye?'' Fomin sordu. ''Biraz hava almaya.'' Merdiven başına çıktı, bulutların arasında donuk bir ay parıldıyordu. Geniş avlu, sundurmaların damları, kavakların çıplak dorukları, sırıklarının başında üzerlerine at çulu örtülmüş duran atlar, hepsi gece yarısının sinsi, kumru mavisi ışığıyla aydınlanmıştı. Merdiven başından birkaç adım ötede yatıyordu Kızıl Ordu eri. Başı belli belirsiz, parıldayan bir kar suyu birikintisine düşmüştü. Üç kazak üzerine eğilmiş, adama bir şey yapıyorlar, aralarında usul usul konuşuyorlardı. ''Vallahi daha soluk alıyor,'' dedi adamlardan biri kızgın bir sesle. ''Niçin öyle vurdun herife? Beceriksiz sen de. Sana kafasına vuracaksın dedim. Ulan salak!'' Ters sesli bir kazak, Gregor'u tutup getiren adam cevap verdi. ''Geberecek merak etme. Soluğunu verip geberecek. Sen kaldırsana şunun başını. Kaputu çıkaramıyorum. Saçından tut da kaldır. Tamam tut şimdi.'' Gregor suyun şapırtısını duydu. Tutsağın başında duranlardan biri doğruldu. Yere çömelmiş duran ters sesli kazak içi pamuklu ceketi çekerken bir ıhladı derken konuşmaya başladı. ''Benim elim hafif de ondan hemen gebermedi. Köydeyken ben bir domuz boğazlayacak olduk mu?'' ''Tut yahu bırakma düşsün. Kahrolasıca ne diyordum? Domuzu boğazlamaya başlardım, tam boğazından keserdim. Bıçağı da boynunun ta dibine daldırırdım da yine de kahrolasıca hayvan kalkar dolaşırdı avluda. Uzun bir zaman dolaşırdı Meret. Kanı akar durur, o daha yaşardı. Demek ki hafif elim var benim. Tamam bırak şimdi. Daha soluk alıyor mu?'' ''Deme lan. Evet, neredeyse ikiye ayırdım boynunu.'' Üçüncü kazak Kızıl Ordu erinin ceketini koluna serip yaydı. Sol tarafı hep kan lekesi oldu, elime yapışıyor. Pah şu pisliğe bak. Geçer aldırma, yağ değil bir şey değil, dedi ters sesli adam yeniden çömeldi. Silersin çıkar, olmazsa yıkanır, önemi yok o kadar. Şimdi ne yapacaksın peki, pantolonunu da mı çıkaracaksın, diye sordu birinci kazak hoşnutsuz bir sesle. Ters ses cevabı yapıştırdı. ''Bir acelen mi var? Atların yanına mı gitmek istiyorsun? Peki gitsen biz sensiz de yaparız. Böyle iyi malı sokağa atacak değiliz.'' Gregor topukları üstünde dönüp eve girdi. Fomin hızlı tartıcı bir bakışla karşıladı onu. Ayağa kalktı. ''Gel öbür odaya gidip konuşalım seninle. Burada çok gürültü var.'' dedi. Büyük, iyi ısıtılmış oda sıçan kokusuna karışık şerbetçi otu tohumu kokuyordu. Bir yatakta haki ceketli ufak tefek bir adam uyuyordu. Dağınık, seyrek saçlarının arasına ufak tüyler karışmıştı. Yanağı kılıfsız, kirli bir yastığa yapışık yatıyordu adam. Tavandan sarkan lambanın ışığı solgun, tıraşı uzamış yüzüne vurmuştu. Fomin adamı uyandırıp ''Kapanın kalk'' dedi. ''Konuğumuz var, Gregor Melekov burada, dostumuzdur, vaktiyle bölük kumandanıydı.'' Kaparin bacaklarını yatağın kenarından sarkıttı. Elleriyle yüzünü ovuşturup ayağa kalktı. Hafifçe eğildi. Gregor'un elini sıktı. ''Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben Kurmay Yüzbaşı Kaparin.'' Fomin Gregor'a bir iskemle çekti. Kendisi bir sandığın üstüne oturdu. Gregor'un yüzünden mahpusun öldürülmesine canının sıkıldığını anlamış olmalıydı. ''Bütün tutsaklarımıza böyle sert davrandığımızı sanma.'' dedi. ''O herif bir ürün toplama birliğindeydi. Onun gibilerini bir de komiserlere koy vermek niyetinde değiliz. Ama başkalarına bir şey yapmıyoruz. Dün 3 milisçi yakaladık. Atlarını, eğerlerini, teçhizatlarını aldık, saldık gitsinler. Onları ne diye öldürelim?'' Gregor cevap vermedi. Elleri dizlerinin üstünde, kendi düşüncelerine dalmıştı. Fomin'in sesi sanki uykusunda geliyordu kulağına. İşte onun için şimdilik böyle savaşıyoruz. Ama her şeye rağmen Kazakları ayaklandıracağımızı umuyoruz. Şura iktidarı yaşayamaz. Her şey savaşın dört bir yanda sürüp gittiğini gösteriyor. Her yerde ayaklanmalar oluyor. Sibirya'da, Ukrayna'da, hatta Petersburg'da bile. Bütün donanma baş kaldırmış o kalede. Neydi adı? Kronstadt, dedi Kaparin. Gregor başını kaldırdı, dalgın boş gözlerle Fomin'e baktı. Sonra bakışlarını Kaparin'e çevirdi. Bir cigara iç. Fomin cigara tabakasını uzattı. Evet, Petersburg'u ele geçirmişler, şimdi Moskova'ya yürüyorlarmış. Her yerde aynı hikaye. Biz ne diye uyuyalım sanki? Kazakları ayaklandırırız, şura idaresini başımızdan atarız. Kadetler de bizi desteklediler mi işimiz iştir. Heriflerin okumuş adamları bir hükümet kurarlar, biz de onları destekleriz. Bir an sustu, sonra devam etti. Ne dersin Melekov? Kadetler Karadeniz'den ilerleyip buraya kadar varırlarsa, biz de onlara katılırsak, Kızılların gerisinde ilk ayaklananların bizler olduğumuzu unutmazlar değil mi? Kaparin tabii unutmazlar diyor. Mesela 1918'de 28. alayın başına geçip cepheden çektim diye, birkaç yıl şura hükümetine hizmet ettim diye beni suçlamazlar sanırım ha? Niyetin anlaşıldı. Salağın birisin ama kurnazsın, diye düşündü Gregor ister istemez gülümseyerek. Fomin ondan cevap bekliyordu. Belli onu çok yakından ilgilendiren bir meseleydi bu. Gregor isteksiz, daha çok uzun zaman alır bu, dedi. Tabii tabii, Fomin hevesle katıldı ona. İleride bakalım, daha iyi göreceğiz. Ama şimdi harekete geçip geriden komünistleri ezmeliyiz. Zaten başlarına bela olacağız. Piyadelerini vagonlara yükleyip peşimize salabilirler sanıyorlar. Denesinler de görelim. Süvari birlikleri yardıma gelene kadar biz bütün bölgenin altını üstüne getiririz. Gregor yine ayaklarına baktı. Düşünüyordu. Kaparin özür dileyip yatağa uzandı. ''Çok yoruluyorum. Öyle delice yürüyüşler yapıyoruz. Öyle de az uyuyoruz ki.'' dedi hafifçe gülümseyerek. ''Biz de yatalım. Vakittir.'' dedi Fomin. Ayağa kalktı. Ağır elini getirdi Gregor'un omzuna koydu. ''O gün Vyacheslav'da öğüdümü tutmakla akıllılık ettin Melekov.'' dedi. ''Saklanmasaydın işini göreceklerdi senin. Vyacheslav dışında kumullarda yatıyordun. Şimdi tırnakların bile çürümüş olacaktı. Başına neler gelecekti sen bana sor. Neyse, neye karar verdin? Söyle de sonra gidelim uyuyalım. Ne söyleyeyim?'' Bize katılacak mısın, katılmayacak mısın? Bütün ömrünü başkalarının evinde saklanarak geçiremezsin. Gregor da bekliyordu bu soruyu. Kararını vermesi gerekti, seçecekti. Ya köyden köye dolaşıp aç bir ilaç, barınaksız yaşayacak, gurbet acısından yüreğinin yağ eriyecek, sonunda ev sahiplerinden biri tutup onu ele verecekti, ya siyasi bölüme gidip kaderine boyun eğecekti, ya da Fomin'e katılacaktı. Kararını verdi, yolunu seçti. O akşam ilk kez Fomin'in yüzüne dosdoğru baktı, dudaklarını büküp gülümseyerek ''Masal kahramanlarına döndüm ben de.'' dedi. ''Bu karar hususunda soldan gidersen atını kaybedeceksin, sağdan gidersen hayatın elden gidecek. Önümde üç yol var, hiçbiri de bana göre değil. Sen masalı filan bırak da şimdi kararını ver, masalı sonra anlatırsın. Gidecek yerim yok, onun için kararımı verdim çoktan.'' ''Evet.'' ''Senin çetene katılıyorum.'' Fomin hoşnutsuzlukla kaşlarını çatıp bıyığını ısırdı. ''O kelimeden vazgeçsen iyi edersin. Neden çete diyorsun? Komünistler öyle diyorlar bize. Senin söylemen yakışık almaz. Biz idareye baş kaldıran adamlarız o kadar. Şusu busu yok artık.''